Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Kur'an'ın özü ve özeti bir surenin huzurundayız. Allah'a hamdolsun bizi bununla tanıştırmış. Peygamberine salat ve selam ediyoruz. Allah'ım, senin rahmetin her şeyden daha genişken, ondan yararlanmayı bilemeyen, inadına ukalalık edip, rahmetten uzaklaştırılan şeytan ve dostlarının şerrinden sana sığınırız. Senin adınla ya Rabbi, sen dedin diye, senin mesajın olarak, senin huzurundayız ve senin nam hesabına okuyor, söylüyoruz. Yasin, böyle dinliyoruz. Başkalarının sözüne benzetmeden dinliyoruz Allah'ımızı. En bilen, tam bilen, gerçekten bilen, mükemmel bilen bir Allah'ın sözü olarak dinliyoruz. Hayatımıza karışmaya tam ve tek yetkili olan Allah'ımızın sözünü dinliyoruz. Hayatımıza program çizmeye tek yetkili Allah'ımızı dinliyoruz. Yasin. O bize göndermiş okunsun diye vel Kur'an. O Kur'an el-Hakim'dir. Hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibi. Etkin ve egemen kılar insanı. Hayata karıştı mı karışır. Dediği tam yerindedir. Daha aranmaz. Çünkü Kur'an hakimdir. Ama okunması gerekir. Mesaj almak için, görev bilmek için, dediği dinlenmek için, sözüne göre hareket edilsin diye, o söylediyse tamam bilinmek için okunacaktır. İlk okunacak, tek okunacak, gerçek okunacak odur ve onun izin verdikleri okunur. Onun yönlendirdikleri ya da ona götürenler okunur. Yemin olsun ki sen ey peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, inneke leminel murselin. Peygamberlerden birisisin. İnsanlık Adem aleyhisselamla başlamıştır. Kıyamete dek devam edecek. Onlardan ilki olan Adem peygamber, aynı zamanda ilk insan ama ilk peygamberdir de. İşte Hazreti Adem'le başlayan peygamberlik silsilesi, zinciri, Peygamberimiz Efendimiz'den önce Hazreti İsa'da duruyordu. Ve ondan sonra Abdullah'ın oğlu Muhammed, Abdülmuttalib'in yetimi Muhammed, Kureyş'ten Muhammed Allah'ın Resulü oldu. Onlardan biri olarak, Allah'ın insan hayatına karışmasını gösterge olarak. Sanki peygamberler diyorlardı ki, bakın ey insanlar, Allah sizi yaratan ama sizin hayatınıza da karışandır. Böyle bir yetkisini bizimle size ulaştırıyor. Bakın onun isteklerini, onun arzularını, onun dediklerini, onun diyeceklerini biz size ulaştırıyoruz. Sonunda cennet ve cehennem olarak, Allah'ın rıza ve gazap ortamı olarak size Allah'ın isteklerini bildiriyoruz diyenler, söyleyenler ama yaşayanlar olarak peygamberler karşımıza çıkıyor. İşte peygamberimiz de onlardan biri ve sonuncusu. Hem Resul hem Nebi olarak, hem Allah'tan haberci, hem bu haberi topluma yansıtan elçi. Hem Allah'ın elçisi, hem Allah'ın haberlerini topluma gönderen peygamberi, habercisi. İşte Peygamber Efendimiz'e böyle bir iltifat, böyle bir hatırlatmadan sonra Yasin Suresi 4. ayetiyle İslam dini hakkında, İslam'ın hayat programı hakkında bir kısa hatırlatmayla sözüne devam ediyor. Ala sıratun müstakim. Sen ey peygamber, müstakim bir sırat üzerindesin. Ya da sen ey peygamber, müstakim bir sırat üzerinde gönderilen peygamberlerden birisisin. Müstakim, gereği gibi, dost doğru. Ya da hedefe ulaştırması açısından eğrilik bürülü olmayan, yanlış veya sapık yollara insanları sevk etmeyen, belki inişi çıkışı olan, belki dönüşü virajı olan ama oraya girilince, o yola girilince kişiyi dosdoğru hedefe götüren müstakim, sıratta yol tabi. Peygamberler öyle bir yol üzerinde gönderilmişler ki, bu yol Hazreti Adem'le başlayan, kıyamete kadar peygamberlerin gösterdiği, örneklediği, işte budur Allah'ın yolu dediği ve kıyamet sonrasında cehennemin üzerinde bir köprüyle karşıya, yani cennete geçecek olan bir yoldur. Tekrar ediyorum. Günde defalarca Fatiha suresinde gündemde tuttuğumuz bir tabirdir. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Öyle bir yoldan söz ediyor Fatiha, Kur'an'ın özü o sure. Ya da Yasin böyle bir yoldan söz ediyor, sırat-ı müstakim diye. Bu yol, Hazreti Adem'le başlayan, belirlenen, ayarlanan, Allah'ın razı olduğu bir yoldur. Müminlerin, Müslümanların, peygamberlerin, Kur'an ehlinin, iman ehlinin, İslam ehlinin yürümek zorunda olduğu bir yoldur. Öyle bir müstakim sırattır ki, o yola girenler doğru cennete giderler. Kıyamette de sırat köprüsünü aşıp bu yolun devamını geçip sonunda cennete varırlar. Tabi bu yoldan sağa, sola, öteye, beriye, başka başka yollara ayrılan yol sapaklarını da görmemezlikten gelmek mümkün değil. Sağa sola dönenler olacak. Düz yoldan sapanlar olacak. Hedefe götüren yoldan ayrılanlar olacaktır. Öyle bir yol ki, bu yolda düz giderken, şeytan ve dostları, ya da şeytanı dinleyenler, aklını şeytana emanet verenler, onun güdümüne girenler, bak gel burada da bizim bir yolumuz var diye, bu yolun bir başka yola dönüşmesini, bu yoldan insanların bir başka yola gidivermesi, girivermelerini isterler. Tarih boyunca, bu müstakim sıratın başında, sapış odak noktalarında, belli dönüş yerlerinde Cenab-ı Hakk'ın özel görevlendirdiği peygamberler vardır diyebiliriz. Mesela, inkarlarında, küfürlerinde, yanlışlarında, hata ve isyanlarında cidden ısrarcı ve sürekli bu işi yapabilmenin neredeyse yegane örneğini simgeleyen Nuh toplumunun sapış noktasında Hazreti Nuh'u görüyoruz. İnadına ısrar eden bir toplumun sanki müstakim sırattan sapış noktasında yer almış bir peygamber Hazreti Nuh aleyhisselam. Dünyayı cennetleştirme sapağında ya da o tarafa sapınca cenneti dünyada arama yanlışına gidilecek yol dönüşünde, virajında Hazreti Hud aleyhisselam, çünkü Ad kavminin böyle bir yanlışı vardı. Onlar bu sapaktan dönüp müstakim sırattan sapmışlar. Dosdoğru yoldan, sonu cennet olan yoldan sapıp çıkmışlar ve doğru böyle bir yanlışta kendilerini bulmuşlardı. Onlar da kendilerini doğru gidiyor zannetmişler ama sonu yanlış olan bir yerde kendilerini bulmuşlardı. Başka örnekler de bulabiliriz Kur'an'da. Mesela Salih aleyhisselamın toplumu Semud kavmi, dünyada ebedi kalacağını zanneden bir sapıklığa itilmiştiler. Demek ki müstakim sıratta, sonu cennet olan bir yolda ilerlerken, dünyada ebedi kalacağını zannetme sapağı diye bir yer ve orada bekleyen Salih aleyhisselam var. Bize sürekli bunu hatırlatıyor. Cinsel sapıklığın dönüş noktasında Lut aleyhisselam ve Lut kavmi, ya da ekonomik kaygı ve kavganın sapıklığa dönüşme noktasında Şuayb aleyhisselam ve Medyenler, heykeller ve daha diğerleri, niceleri. Buna göre tekrar edersek, Allah razı olduğu yolu peygamberlerle bize işaret ede ede, sakın ha sapmayın diye diye müstakim bir sıratını tanıtmış, sonu cennet olan bir yol tarif etmiş bize. Ama insanlar o yolda giderken, bir ev yaptırma, bir dükkan açma, bir zevke tabi olma, bir gününü gün etme, bir Allah'a sormadan yaşama, bir peygambere danışmadan hareket etme sapaklarını da icat ediverirler belki bazen. Yani kendilerini daha iyi Müslüman etme endişesi olmadan, onu yapınca ya da ondan kaçınınca daha iyi Müslüman olacağını zannetmeden sapıverdiği, giriverdiği, dönüverdiği yerler olur insanların bazen. İşte peygambere hatırlatılan bu gerçek bize şunu söylüyor sanki. Ey Allah'a kulluk etmek endişesi taşıyan insanlar, Allah'a kul köle olmak zorundayım. Ben Allah'ı razı etmek zorundayım. Sonunda cennete gitmek ve böylece cehennemden kurtulmak zorundayım diyen, demesini bilen, buna inandığını iddia edenler. Peygamber müstakim sırat üzere gönderilmiş. Hadi düşün peşine, onunla beraber doğru cennete. Bu yol öyle bir yol ki bazen inişi, bazen çıkışı olabilir dedik. Hani birisi size gelse sorsa, dese ki lütfen yolumu kaybettim, yabancıyım bulamadım, Ankara yolunu gösterir misin bana? Düşseniz önüne, şöyle Ankara yolunun ana girişi yani şehir girişi dediğimiz yere kadar ve sonra deseniz ki bu yoldan doğru git, dosdoğru hiç sapma. Yani hiç sağ sol virajı yok mu o yolun? Hiç inişi çıkışı yok mu? Olur elbette ama o yola girdikten sonra işaretler ve levhalarla nasıl bulur ya, biz dünya planında bu işi biliriz ya, işte iman ile, İslam ile, peygamberi kabulle, Kur'an'a boyun eğmekle biz müstakim sıratı bulduk mu, ondan sonra kaybetme imkanımız elbette bitecek ya da ihtimalimiz ortadan kalkacaktır. Bu dördüncü ayet İslam'ı anlatır. Çünkü sırat-ı müstakim İslam'dır. Peygamber yoludur. İslam yoludur. Hak ve hakikatin yoludur. Bütün peygamberler işte bu din üzere, bu yol üzere gönderilmişlerdir. Allah'ın bu ifadesinden, Yasin suresinin bu ayetinden İslam'ı anlatan onca ayet aklımıza geliverecek. İslam nedir ise, İslam ne değil ise onları burada tümünü hatırlayacağız eğer hepsini biliyorsak. Ya da herkes bildiği kadarını hatırlayacak. Mesela bir Müslüman sadece قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ surelerini biliyorsa عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ayetiyle ben bir Müslüman olarak Allah'a sığınmak zorundayım. Bundan ötesi yok. En güçlü o. Beni saptırmaya çalışan birileri benim Rabbim, ilahım ve melikim olma iddiasındalarmış. Ben onların hiçbirini dinlemem. Dinlersem saparım diyecek. Ancak o kadarını bilecek. Ama peki ya bir başka Müslüman? Bu ayetleri bilmez veya bunlarla birlik başka ayetleri bilen başka bir Müslüman varsa elbette ala sırat-ı müstakimden onları da anlayacaktır. Buna göre tekrar ediyoruz. Yasin'i daha iyi öğrenmek Kur'an'ın tümünü öğrenmeye bağlı. Kur'an'ın tümünü öğrenmek Yasin suresini öğrenmeye bağlı. Tabii bu sadece Yasin'e özgü bir gerçek değil elbette. Bakara suresini daha iyi öğrenmek tüm Kur'an'ı öğrenmeye bağlı. Tüm Kur'an'ı daha iyi öğrenmek Bakara suresini çok daha iyi öğrenmeye bağlı diyebileceğiz. Peki bu Kur'an, bu İslam, bu peygamberlik kimin ortaya koyduğu gerçektir? Kim indirmiştir bunu? Kim göndermiştir bu Kur'an'ı? Tenzilel Azizir Rahim. Rahim olan, aziz olan Allah'ın indirmesi bir kitap ile, rahim olan, aziz olan Allah'ın indirdiği bir gerçek olarak işte müstakim sırat üzerinde gönderilen elçilerden birisin sen ey peygamber ve yemin olsun Kur'an'a. Burada da Kur'an'da anlatılan onca ayet, Allah'la ilgili Allah'ı tanıtan ayetler sanki özetlenmiş durumda. Allah aziz, Allah rahimdir. Bu Kur'an'ı indiren Allah'tır ve o Allah kendisini burada aziz ve rahim olarak anlatır. Aziz, izzet ve şeref sahibi demektir. Aziz, mutlak galip demektir. Aziz, yenilme ihtimali olmayan, yenilmesi düşünülemeyen demektir. Aziz, o dediyse tamam, herkes boyun bükmek zorundadır. Karşı gelinmez demektir. Rahim ise, rahmet ve merhamet sahibi. Acıyan, affeden, rahmet ve merhametiyle insanların, mahlukat ve mevcudatın dışındaki varlıkların daha iyi bir ortamda bulunmalarını isteyen demektir. Sanki Kur'an'ın aziz ve rahim olan birisi tarafından indirildiğini haber veren bu ayet bana şunları söylüyor. Kur'an'ı indiren Allah, isterseniz karşı gelin ama aziz olan bir Allah'tır. Sonunda siz yenilir, siz mağlup olursunuz. Gelin onu dinleyin de galiple beraber siz de şerefli olun demektir. Ya da Kur'an'ı indiren Allah öyle aziz ki, Kur'an'ı indiriş açısından değerlendirince hiç kimseye minneti, hiç kimseye eyvallahı yoktur. Yani birinden korkarak, diğerinden çekinerek, birinden bir beklentisi olarak, bir başkasından bir başka ümit besleyerek Kur'an ayetlerini göndermesi düşünülemeyen güçlü, kuvvetli, mutlak galip bir Allah'tır. Sözü dolaştırdık mı? Bir başka şekilde inşallah tekrar edelim. Allahu Zülcelal, Kur'an'ı indiren Allah, öyle aziz bir Allah ki, acaba bu Kur'an'ı gönderirken korktuğu birileri, çekindiği bir başkaları var mı ki denilmeyecek güçte bir Allah'tır. Bizden istediklerinde, emir ve yasaklarında şunu yap, bunu yapma, falanı düşman bil, filanla dost ol derken ne minneti, ne ihtiyacı, ne zafiyeti, ne aziyeti olmayan bir Allah'tır. Zaten galip odur, hiç kimsede de endişesi yok. Arkadaş grupları arasında görülür. Hatta bunu evrensel planda da düşünebilirsiniz. O grubun reisi durumunda olan, içlerinden birine zaafı var, aziyeti var, karşı gelemeyeceği biraz argo olacak ama bir gebeliği varsa, o zaman alacağı kararlarda onu düşünerek, o zaafından hareket ederek karar aldığını biliriz. Yani onu üzmemeye çalışır sanki ya da ona karşı gelmemeye çalışır. Onun desteğini kaybetmemeye çalışır çünkü ona muhtaçtır. Peki haşa Allah için bu düşünülür mü? Çünkü Allah azizdir. Kimseye bir ihtiyacı yok ki. Kimseye bir muhtaç olduğu durum düşünülemez ki. Kimsenin yardımına ihtiyacı yok ki Allah'ın. Ne diye falan ya da filanlara, şu veya bu varlıklara minnet edecek, aman onlara karşı gelmeyecek zannedelim. Peki bu kadar güçlü, bu kadar kimseye eyvallah olmayan bir Allah, ne dediyse yapmak zorundayız, karşı gelinmez bir Allah'sa, böyle bir Allah'ın dediklerini dinlemezsek azizdir ama dinleyince de rahimdir elbette. Bugüne kadar dinlemediklerimize de merhameti vardır. Pişman olalım, vazgeçelim, affet Allah'ım, pişmanım, huzuruna geldim, tamam o işler diyelim ve Allah'ı rahim bilelim. Başka ifadeyle, Allah, bu aziz olan Allah, İzzet ve şeref sahibi olan Allah öyle bir aziz, öyle bir şerefli ki bizim bundan sonra pişmanım vazgeçtim dememizle öncekileri affedecek ve sözünü dinlediğimiz her konuda da bize hem dünyada kalbi bir huzur ve sükun verecek, bir rahatlık, bir sükunet, bir itminanı kalp lütfedecek ve hem de ahirette cennet lütfedecektir. Allah kendisini burada aziz ve rahim olarak tanıtır. Bu bir özettir. Tüm Kur'an ya Allah'ın güçlü, kuvvetli, karşı gelinmez bir ilah olduğunu ya da Rahman, Rahim, şefkat ve merhametli, acıyan, bağışlayan, affeden olduğunu anlatır. İşte her ikisi birlikte Allah'ı özetleyen bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı tanıtan ayetleri şöyle setseniz, Seri'ul İkab, Şedidül Azab olduğu ayetleri, yani öyle ki Allahu Zülcelal hem azabı şedid olandır, hem hesabı çabuk görendir, hem her işi her istediğini yapandır, hem cebbardır, hem azizdir ayetlerini toplasanız bir çeşit Allah anlayışı ortaya çıkar. Bir de Allah'ın affeden, merhamet eden, bağışlayan, mağfiret eden ya da halim olan böyle bu tür vasıflarını, sıfatlarını, isimlerini toplasanız başka bir Allah modeli çıkar sanki. Özellikler ortaya çıkar. Allah ne sadece o ve ne de sadece ötekidir. İşte Yasin suresinin bu 5. ayeti Allah'ın Kur'an'da tanıtıldığı gibi anlaşılmasına sanki yardımcı olmak adına hem aziz hem de rahim olarak tanıtıyor. İndirilen bu Kur'an konusunda da açıklamalarımız olsun. Kur'an'ın indirilmesi konusunda. Allah Kur'an konusunda Kur'an'da enzele tabiri kullanıyor, nezzele sözü kullanıyor, inmek, indirilmekten türeyen sözler bunlar. Yani Kur'an'ı kendi katından, kendi yüce makamından, kendinden, kendi sözlerini bizim ayağımıza kadar indiriyor, elimize kadar indiriyor, yanımıza kadar, yatağımıza, mutfağımıza, hayatımıza, şehrimize, dağımıza, veya ormanımıza kadar indiriyor. Başka bir ifadeyle Allah Kur'an'ın el altında olmasını istiyor. Hemen yanı başımızda olmasını istiyor. Oysa Allah enzele indirdi tabirine karşılık biz sanki erfa yaptı da yükseltti de yücelere koydu da şöyle rafın en üstünde kalsın da dercesine onu hayatın dışına veya hayatın üstüne yaşanır hayatın ötesine çıkartmak, yükseltmek istiyoruz. Allah Kur'an'ı enzele yapmıştır. Onun için Kur'an tenzilel azizir rahimdir. Öyle ki biz de Kur'an'ı hemen el altında tutmak zorundayız. Bana kalırsa, Kur'an koltuğumuzun altından hiç düşmesin. Fırsat ne zaman bulduk? Hemen açıp iki ayet okuyalım. Çay mı getirdiler? Yanına iki ayet. Pasta börek mi? Hemen yanına beş ayet eklesek. Ev sahibi olarak hatta bu mantıkta hareket etsek. Yemekte çorba mı geldi? Ondan sonra böreğin öncesine bir tabağa iki sayfa meal koysa ev sahibi de şimdi sıra burada bunu okuyup ötekine geçeceğiz deseler. Gülünç gibi biraz ama sanki inme ve indirme işini böyle anlıyorum. El altında dursa, masamıza yapıştırsak, yastığımıza diksek, mesela aklıma geliyor, evin dış kapısının arkasına bir çivi çakıp ya da bir imkan bulup Kur'an'ı oraya iple bağlasak, dıştan gelen herkes içeriye girip de kapıyı kapatınca hemen orada Kur'an'ı eline alıp iki ayet, beş ayet, bir sayfa okumadan içeriye girmese, evden çıkacak olanlar en son hiç olmazsa okumamışsa içeride, dışarıya çıkmadan önce birkaç ayet okumadan dışarıya çıkmasalar, direksiyona bağlasak, binmeden önce okusak ya da yastığımıza bağlasak, uyumadan önce son işimiz o olsa, kalkınca ilk işimiz o olsa, hülasa bu hep elimizde olsa, işimiz bu olsa. Ama heyhat, Kur'an anlat diye çağırdıkları yerler oluyor. Hadis öğretmem istenilen yerler bulunuyor. Gidiyorum, Kur'an'ı elime alıyorum, Kur'an'la birlik gidiyorum veya bulunduğum yerde Kur'an istiyorum. Henüz 10 dakika, henüz 15 dakika var diye önüme başka mesajlar ulaştırıyorlar. İstersen şunlara bir bakıver diye. Bunlar gazete olabilir, dergi olabilir, o gün için piyasada popüler durumda olan kitaplar olabilir. Ama beni dinlemeye gelenler de öyle, sanki orada bulunan kıyıda köşedeki bir kitabı, bir dergiyi, bir gazeteyi hiç olmazsa Kur'an okuyacağı dönemin önüne geçirmeden okumasaydı ya diye içimden geçiyor. Yani onlar okusun ya da okumasın tartışmasında değilim. Şimdi Yasin anlatmakla meşgulüz. Kur'an'ın özetini tanıtıyoruz ama derdimiz bu olsun iddiasındayım. Sıkıntımız bu olsun, ilk işimiz bu olsun, bunu kafaya takıversek, elimizden düşürmesek, yani tiryakilerin tabakası hesabı değil dediğim, ya da insanların anahtarlarını, cüzdanlarını, kimliklerini taşımaları gibi değil, bu onların hiçbirine benzemez, bu benim kitabımdır, ben bunsuz olmamalıyım, ben bununla mezara gideceğim, mezardan sonra bununla dirilmek istiyorum dediğimiz kitabımızı elimizden düşürmesek, dilimizden düşürmesek, anlamaya çalışsak, uygulamaya çalışsak dediğini hayata aktarmaya çalışsak için tenzilel azizir rahimi hatırlıyoruz. Aziz ve rahim olan Allah indirmiştir. Her gün yanımızda olsun diye indirmiştir. Şöyle bir konu geliyor bu ayet nedeniyle aklıma. Allah isteklerini, arzularını, emir ve yasaklarını Kur'an'la indirdi, bize haber verdi. 114 sure, şu kadar ayet. Şu kadar ayet diyorum, bazen 6666 ayet olduğunu söyleyenlere saydın mı dediğim oluyor. Sayıp geliyor, şaşkınlıktan dona kalmış diliyle zor konuşuyor. Aman o kadar olmadı, yoksa Kur'an'da silinenler mi var filan diye. Onu kendisi saymadan öyle bulmuştu. Aslında herkes şöyle bir saysa, Kur'an kaç ayet bizzat kendisi bilse, o da ayrı bir konu galiba. İşte 6000 kadar ayet ve 114 sureyi Allah bize göndermiş, emirleri, yasakları, istekleri, arzularıyla Kur'an karşımızda. İlan etmiş 1400 yıldır, halen önümüzde, elimizin altında. Bir gün Allah haber gönderse, kullarım, bugüne kadar öğrendiyseniz öğrendiniz, anladıysanız anladınız, ilandan yararlandıysanız yararlandınız, artık kaldırıyorum Kur'an'ı ortadan dese, ya hepsini ya hadi birazı kalsa da son bir 20 sayfası kalsın, geri kalanı kaldırıyorum dese, düşünüyorum da bu indirilen Kur'an kaldırılınca ne değişecek? Galiba hayatta pek bir şey değişmeyecek de, bir tek değişecek olan hatimler kısa olacak, birden hatim etme imkanımız olacak. 20 sayfa okuyacağız bitecek, 20 sayfa okuyacağız bitecek. Yani sabah kalkınca Kur'anlarımız silinmiş bulsak ne değişecekti? Eyvah, bugün ben ona bakıp Fatıra, Zümer'e, Fussilet'e, Sebe'ye ya da şu ara Neml Kasas'a bakıp da ona göre hareket edecektim. Ben falan sureye kadar uygulamalı öğrenmiş, filan sureden başlayacaktım diyenimiz mi olacak ki? Bu indirilen Kur'an'ın kaldırılıverdiğini düşünün. Oysa kimi hadisler, kimi haberler bize bu tür şeylerden söz ediyor. Yani bilen, uygulamalı bilen, topluma bu işi aktarmakla görevli bilenler bir bir ortadan kaybolunca zaten kendiliğinden kaybolacakmış. Ama alın işte elimizde Kur'an'da kıymetini bilmiyoruz. Kıymeti mi kaldırılmış? Yoksa gözümüzden, kafamızdan, kalbimizden değeri mi kaldırılmış? Pek o kadar cüretkar olmamam gerekiyor ama Kur'an sanki elimizin altında değil gibi görünüyor. En çok meşgul olacağımız, hep beraber olacağımız, gece gündüz birlikte olacağımız bir kitaptan biraz ayrı kalmamıza bile hayıflanmak zorundayız. Peki acaba bu Kur'an neden gönderildi diye de bir soru akla gelebilir. Kur'an'ın neden gönderildiği, peygamberin neden gönderildiği, İslam'ın neden var kılındığı konusunda bize yüklenen yük nedir acaba? İşte 6. ayet. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Bir toplumu uyarasın diye ki, o toplumun babaları uyarılmamış ve de onlar gafil. Meğer benim bir görevim varmış. Kendi köşeme çekilip büzüşmüş, üstümü örtmüş, yatmış kendi dünyamdaysam uyanmak zorundayım. Ben öğrendiklerimle cenneti bulduğumu iddia ediyorsam bunu insanlara ulaştırmak zorundayım. Ben Allah'ın isteklerini öğrendim, gereğini yerine getiriyorum, yasaklarını anladım, onlardan kaçınmaya çalışıyorum diyorsam bunu insanlara ulaştırmak zorundayım. Veya ben cennet yolundayım iddiasındaysam insanları cennet yoluna çekmek zorundayım. Cehennemi tanımış ve ondan kaçınmaya çalışıyorsam, insanların eteklerinden tutup önlerine geçip vazgeçin, gitmeyin demek zorundayım. Bu ayet bana böyle bir yük yükledi. Kur'an'ın yükü olarak omuzlarımda hoş, latif bir yük hissetmeye başladım. Daha Yasin'in 6. ayeti. Kur'an hatırladım, peygamberlik ve peygamberleri hatırladım. Müstakim bir sırat olarak İslam'dan söz edildi. Bugüne kadar İslam'ı bildiğimi hatırladım ve Allah'la ilgili bilgiler gündemde oldu. Allah'ımın Rahman, Rahim, Aziz, Cebbar Allah'ımın hatırlatılması anlamına bir ayetle baş başa oldum. Şimdi de bana bir görev yüklendi. Denildi ki, ben babaları uyarılmamış insanlarla baş başayım, yan yanayım, aynı şehirde aynı toplumu yaşıyorum. Bu toplumsal yapı içinde, bu insanlar eğer babaları uyarılmamışsa, kendilerine uyarı gitmemişse ya da babalarına uyarı gitmiş de kendileri bundan habersizse, gafil durumdaysa onları uyarmak zorundayım. Önce uyarı. Uyarının iki boyutu var. Birisi, dikkat et, bak bu hayattan vazgeç, gel inat etme, değilse sonun cehennem olur demek şeklinde bir uyarı, cehennemle uyarı. Diğeri, gel bu hayattan vazgeç, gel bu yaşantıyı terk et, gel inat etme, gel Allah'a isyan etme, bırak bu inadı, değilse sonunda cenneti kaybedersin şeklinde cennetle bir uyarı. Allah kitabında Müslümanları hem cennetle uyarır, hem cehennemle uyarır. Hatta bazen cehennem için müjde tabiri de kullanır. Öyleyse bunun mukabilini de birlikte zikredelim. Uyarının karşıtı, o da müjdedir. O da ikili olabilecektir. Aman dikkat et, sakın bu hayatı bırakma, sonunda cennet var senin için diye müjdeleriz insanları veya cehennemle de müjdeleme imkanımız vardır. aman dikkat et bu hayatı bırakma, devam et böyle, sonunda cehennemden kurtuluş var şeklinde de müjdeler vardır. Demek ki dışımızdaki insanları bu ayete göre iki gruba ayırıyoruz. Kur'an'ın ve İslam'ın uyarısına baştan evet diyenler, onlar kurtulmuşlar, gereği gibi amel edenler. İleride bu bölüm tekrar gündeme gelecek. Bir de inadına ölüp gidene kadar Kur'an ve sünnetin, Allah ve peygamberin uyarısına cevap vermeyenler, inat edenler, devam edenler. Peki ya onların çocukları ne olacak? Onlara ulaşmayacak mıyız? Onlara anlatmayacak mıyız? Arkadaş baban anlatsaydı ya da baban anlattık da ne yaptık? O dinlemedi ki sen dinlesen mi diyeceğiz? Asla. Babasına anlatacağız. Babasını uyandırmaya çalışacağız. Uğraşacak, didinecek, hareket edeceğiz. Ama her şeye rağmen laf dinlememiş, uyarılmamış, uyanmamışsa, gereği gibi amel etmeye dönmemişse, o zaman da çocuğuna devam edeceğiz. Öyleyse bu ayet nesilden nesile kıyamete kadar herkesin cennet ve cehennemle tanıştırılmasını öngörmektedir. Peki babasına anlattık dinlemedi, oğluna niye anlatacağız mı? Tarihin çok güzel bir örneğini hepiniz hatırlarsınız. İşte Ebu Cehil ve oğlu sahabenin seçkinlerinden, içlerinde, onların içlerinde yer alan İkrime. Allah kendisinden razı olsun. Diğerine de Allah lanet etti, gitti, bitti işi babası. Babası uyarıldı, dinlemedi. Tekrar edildi, anlamadı. Israr edildi, inat etti. Ebu Cehil hala cehalet babası olmaya devam etti. Peygamber'e, İslam'a, Müslümanlara en büyük düşman olma özelliğini sanki inadına kendine şeref bilerek sürdürdü. Sonunda öyle işte Bedir'de ölüp gitti. Peki oğlu uyarılmamalı mıydı? Sen Ebu Cehil'in oğlusun mu demeliydi? Hayır, öyle yapılmadı. Uyarı Ebu Cehil'in oğluna da gitti ve o iyi bir Müslüman oldu. Şimdi de öyle. Bu ayetin bana anlattığı. Bir başka açıdan bu ayet şunları söyler. İnsanlar ya baba ya oğul durumundadır. Erkek açısından söylenince ki Arapçanın böyle bir özelliği var. Yani aynı şekilde bu ayetten insanlar ya anne ya kız durumundadır. Yani ata ve evlat durumundadır. Atalarını uyaracaksınız. Kimileri uyarılmamışsa evlatlarını da uyaracaksınız demektir. Yani bütün bir insanlık uyarılsın. İlle de babası kafir olmaya devam eden çocuklar uyarılsın değil bu ayette söylenen. Herkes uyarılsın, herkese uyarı gitsin, herkes Kur'an'la tanışsın, herkes cennetle baş başa, cehennemle karşı karşıya bırakılsın demektir. Buna göre bu insanlar cennet ve cehennemi tanımalılar. Hoca takımı denilen bir grup var maalesef. Aslında Müslümanlık adına hareket edince herkes dinini bilmek, herkes dinini öğretmek durumundadır. Çünkü her anne ve babayı Allah çocuğunu eğitmek üzere görevlendirmiştir. Her anne baba da eğitimde mutlaka bir şeyler bilmek durumunda olacaktır. Ama maalesef de olsa toplumda böyle bir grup var. Bu gruba en büyük taş, o dile korkutuyorsunuz ey vaizler diye, ateşle, cehennemle korkutuyorsunuz şeklinde gelir. Peki ne yapalım diye düşünür hoca takımından bir grup. Bundan sonra ateşle korkutmayalım, cennetle anlatalım insanlara dini, cenneti gündemde tutalım derler. İçlerinden biri aykırı düşünendir ve haber verir. Peki cennete bilet diye ilan ettiğinizde adamın alacak parası yoksa ya, bu da korkutmanın en büyüğü değil mi? Akşam oturuyordunuz, sohbetteydiniz, saat 9.30-10 oldu, bir yüksek perdeden, yüksek frekanstan bir ses duydunuz. Cennete bilet 49 milyon değil ama 100 milyon olana, hemen getiren ama bir saat sonra değil. Bir yokladınız cebinizi, 49 milyon 500 bin paranız var. Nasıl da kahrolursunuz? Ramak kalmış, her şey size ait olacakken, tam cennete gidecekken, cennetin bileti satılır değil size. Özlediğiniz şeye kavuşmamanın ızdırabını anlatmaya çalışıyorum. Çok istediğiniz şeye imkansızlığınızın sizi üzdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Öyleyse cennetle ya da cehennemle din anlatılır değil, Kur'an'la ve sünnetle anlatılır. Kur'an cenneti anlattığı yerde cennet anlatılır, cehennem anlattığı yerde cehennem anlatılır. Eğer biz sadece cennet ayetlerini sıralarsak Kur'an'ın düzenini bozmuş oluruz. Ve eğer biz sadece cehennem ayetlerini sıralarsak yine düzen bozulur. Şöyle bir uygulamadan söz edilebilir. Acaba bu toplumda falan ya da filan özellikle insanlara Kur'an'ı, dini, İslam'ı en güzel anlatmak için ayetleri yeniden sıralasam deseler, en güzel sırayı şu elimizdeki Kur'an sırasından başka mı bulabilecekler? Bütün ayetleri tek tek birer kağıda yazsalar, öyle bir harman yapsalar ki mevcut sıra hiç kalmasa, sonra yeniden düzene koyalım, yeni bir sıra, önce şu ayet, sonra bu ayet, sonra bu ayet diye bir sıralama yapsalar. Kime göre? İşte Türkiye'ye göre, Konya'ya göre, bizim aileye göre, falan adama göre, dinle yeni tanışana, hiç tanımayana göre, zengine, fakire göre, neyse, yapan adamın kafasındaki kıstas ölçü neyse, ona göre yeniden sıraya koymak isteseler. Peki, acaba onun koyacağı sıra, Allah'ın koyduğu bu sıradan daha güzel olacak mı ki? Asla ve kat'a. Çünkü ne demiştik ikinci ayette? Vel Kur'anil Hakim. Bu sıra güzel. Hikmet sahibidir Kur'an. Neyi neden sonra anlatacağını çok güzel bilir. Hatta ki cennet ve cehennem konusunda Kur'an'ın bir başka özelliğini hatırlıyoruz. Mesani denilir Kur'an için. Zümer suresinde karşınıza gelecek. Tekrar tekrar anlatılan ama biri anlatılıp diğeri bir daha anlatılandır. Öyle değil mi ya? Cennet anlatılır, bir ümide kapılırsınız. Hemen bir cehennem ama eyvah kaybetmeyelim dersiniz. Ya da müminler söylenir, bir de kafirler. Hatta bugüne kadar benim en çok dikkatimi çeken bu özellik Kıtal suresi dediğimiz, Muhammed suresi dediğimiz 47. surede. Bakın bir okuyun hemen isterseniz bundan sonra. Arka arkaya bir mümin bir kafir, bir mümin bir kafirden söz edilir. Bir cennet bir cehennemden söz edilir. O işte Kur'an üslubudur. Kur'an mantığıdır, Kur'an sırasıdır. Bize düşen ona teslim olmak ve anlamaya çalışmak. Babaları gafil ya da kendileri gafil, insanlara duyuralım. Bu konuda Müslümanların sanki şeytan tuzağında bir yanlışlarını seziyoruz. Evet ama ben de gafilim, ne yapabilirim ki, ben daha kimim ki kime ne anlatabilirim diye kimseye bir şey duyurmaya çalışmayanlar. Hatta bu tür arkadaşların, dostların ya da hiç tanımasam da bu tür Müslümanların karşısında biraz daha cüretkar davrandığım olur. Ben anlatmalısın, ben öğretmelisin, ben insanlara duyurmalısın dedikçe ben ha diyor insanlar. Ben nasıl yapabilirim, ben bilmem ki, daha dün başladım, ben o kadar okumadım. Bir tek Riyazu Salihin okudum, bir tek meal bitirdim, evimde bir tek tefsirim var. Onun dışında ben ne bilebilirim diyenlere... Tabi sen en kötüsün, sen çok kötüsün, sen hiçbir şey bilmezsin. Bunlar doğru, ben iki kat daha ileriye giderek o adamın hiçbir şey olmadığını, bilmediğini söylemeye çalışırım. Bu da yalan değil elbette, peygambere göre ölçünce hiçbir şey bilmiyor. İlave ediyorum, sen kendini galiba peygamber oluncaya kadar bekleteceksin öyle mi? Tövbe haşa diyor tabi. Çünkü peygamber olmayı beklemiyor. Peki ne bekliyorsun ya? Biraz daha öğrenmeyi, biraz daha toplamayı, biraz daha biriktirmeyi, oyalan bakalım biraz daha çoğalt diye. Sen El-Hakümüt Tekasür suresini bir oku da bir anla bakalım diyoruz. Sen bekle, oyalan, mezara gidinceye kadar çoğaltmaya devam et. Ama şöyle düşünseydi daha güzel olurdu. Ona bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bak kardeşim, sen gerçekten az biliyorsun, doğru. Sen gerçekten hiç bilmiyorsun, doğru. Ama düşün, samimi ol. İşin ciddiyetine vakıf olarak cevap ver. Senin bu haline bile muhtaç piyasada insan var mı? Yani sen kadar bilmeyen, senden daha az bilen, senin bu kıt kanaat azıcık bilgine muhtaç olan, senin bu bilgini alsa mevcut düzeni, değeri, hali, ahvali, bilgisi, seviyesi biraz daha iyiye, biraz daha güzele gitme durumunda sana muhtaç, anlatmana, öğretmene, yol göstermene muhtaç birileri var mı? Kur'an ve sünnet konusunda? Evet diyor tabi. Mesela sen hiç olmazsa bir hadis kitabının adını öğrenmişsin. Bir hadis kitabından 5-10 hadis öğrenmişsin. Sonra sen hiç olmazsa Kur'an'ın öğrenilmesi gerektiğini duymuşsun. Ya da sen hiç olmazsa Allah'ın dinini öğrenmeden yaşama imkanı yok. İnancına ermişsin. Bunu bile insanlara öğretmek durumunda değil misin? Zaten Müslüman ölünceye kadar hem hep öğreten hem de hep öğrenen olmalı değil mi? Namaz ve abdestle örnekleri verelim. Akılda kalsın, kolay olsun. Bir insan abdesti öğrenmiş ama namazı henüz öğrenmemişse, abdestin alimidir, öğretsin bilmeyenlere, ama namazın da talibidir, öğrensin herkesten, öğrenebildiği kadar Allah ve Resulünden. İşte böyle bir ölçüyle insanlar uyarıya devam edecekler. Ben ha, ben ne oluyorum demeyecekler. Ama gerçekten cidden çok önemli bir nokta bana göre, belki de bir sapış noktası burada. Öğrendiğimizi, bildiğimizi, öğreteceğimiz ve anlatacağımızı seviyesini, miktarını, ölçüsünü kaçırmayalım. Yani ben 10 ayet biliyorsam dini 10 ayete göre anlatayım. Dinin tümüdür demeyeyim. Öteki de 100 ayet biliyorsa ben dinden 100 ayet biliyorum, bu kadarını öğretiyorum desin. Din 100 ayettir diye hepsi odur diye anlatmasın. Galiba bakıyorum Müslümanlara, herkes kendi bildiğini tam kabul edince ve herkesin bildiği herkesle beraber olmayınca, herkes birbirini yalan yanlışla itham etmeye çalışıyor. Birisi Bakara'yı biliyor, bir başka grup Ali İmran'ı çok iyi öğrenmiş. Bazıları Yasin'le haşır neşir, diğerleri amme cüzüyle beraberdir. Ne Yasin'deki ayetler amme cüzüne, ne amme cüzündeki Bakara veya Ali İmran'a tas tamam uymadığına göre, yani Ali İmran'daki bir ayet Yasin'de olmadığına göre, o oradakini tam, öteki berikini tam kabul edince, insanlar çekişmeye, anlaşmamaya ya da kavga etmeye başlıyorlar. Oysa herkes, ben Ali İmran bilirim, bunu öğretirim. Bir de bunun Bakarası, Zümer'i, Fussilet'i, Amme cüzü, Tebareke cüzü vardı deseler, ha o zaman anlaşma kolay olacak. Meğer benim bildiğimi bu adam bilmiyormuş ama, onun bildiğinde ben bilmiyormuşum diyecekler ve rahat anlaşma ortamına gidecekler. Kur'an'la anlaşacaklar, vahiyle anlaşacaklar, sünnetle baş başa olacaklar. Anlaşmazsak ne olacak? Kur'an'ın dediğini dinlemesek ne olacak? Gaflete devam etsek, uyarıya kulak vermesek ne olacak? Ne mi olacak? 7. sureyle baş başa kalınca duyacak ve öğreneceğiz. Lekad 7. ayetle, yani söyledim. 7. ayette Yasin suresi, لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Öyle ki bu insanların pek çoğu inanmadıklarından dolayı, gönül vermediklerinden dolayı, gönülden bağlanmadıklarından dolayı azabı hak eden insanlardır, cezayı hak eden insanlardır. Demek ki inanırsan inan, lütfen inan, ama inanman daha güzel olur, inanmazsan sen bilirsin değilmiş. İnanmazsa ceza varmış, ikab varmış, azap varmış. Dünyada mı? Ama belli olmaz ömrün ne zaman biteceği. Fakat ahirette mutlak bir azap, mutlak bir ceza var. Dünyada da var da, kimi ayetler bize gösteriyor. Sen hayattayken ya da sen öldükten sonra biz onlara azap göstereceğiz ayetlerini biliyoruz. Ama burada söz konusu edilen bir ahiret inancı, bir ahiret bilinci gibi geliyor. O inanmayan insanlar, اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. Boyunlarına tasma takılmış, kelepçe vurulmuş ya da bağ bağlanmış ta çenelere kadar. Onlar da kafalarını yukarıya kaldırmışlar, somurtup duruyorlar, ne yaptıklarını bilmezler. Bu insanların özelliğini 9. ayet şöyle devam ettiriyor. Azabı hak eden insanların, cezayı cehenneme hak eden insanların özelliği, ve cealnâ min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe avşeynâhum fe hum lâ yubsirûn. Önlerinde bir set, arkalarında bir engel. Bakmışsın çepeçevre kuşatılmışlar, görmüyorlar, anlamıyorlar, geriye dönük yanlışları, ileriye dönük yanlışları çepeçevre kuşatmış onları. Dolayısıyla ve sevâun aleyhim. اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ne fark eder? Ha uyarılmışlar, ha uyarılmamışlar, inanmazlar ki. Tekrar dönüyoruz 8. ayete. Boyunlarına kelepçe takılmış ya da bağlar bağlanmış. Her insanın yaratılıştan taşıdığı bir özellik. Boynuna ip takılabilir olmasıdır belki de. Ama bu ip herkese göre değişir. Mesela, sözüm kimseye değil ya, daha rahat ifade edelim. Evlendikten sonra hanımı tarafından boynuna ip takılan insanlar tanırsınız. Çeker hanım sultan nereye isterse o da oraya gider. İşte boyunda bir ip ama öyle mutludur. Dövüş kavga yoktur, bu olmalı mı değil midir demiyorum. Tenkit etmek için söylemedim ama görüntü olarak düşünesiniz diye haber veriyorum. Tam tersi de mümkün mü? Kendi heva ve hevesini, kendi arzusunu, kendi kafasına göre takılma hissini, duygusunu ip haline getirmiş, karısının boynuna takmış da çekenler de var mı? Var elbette. Ama birinci örneği devam ettirelim. Karısının böyle bir ipiyle hareket edeni görüverince anne, aman oğlum 9 ay sütüm emzirdim haram diye başlar sızlanmaya. Oğlanın endişesi yok ki. Boynu ipe hazır zaten. Aman anne endişe ettiğin şeye bak. Al sana da bir ip, takar boynuna, uzatır elini annesinin, o da nereye çekerse. Toplum fark etmeye görsün, aman bu iplenirmiş, aman bu bunun boynuna ip takılırmış diyen, kemendi geçiriyor boynuna, satıcı bir tarafa, alıcı bir tarafa çekiyor. Dostlar bir yana, düşmanlar bir yana çekiyor. Gece bir tarafa, gündüz bir tarafa asılanlar var. Hatta Kur'an'ın ifadesiyle, boyuna ip takanlar da birbiriyle çekişmeli, müteşakisun tabiri kullanılır ve onlardan nereye çektikleri belli değil. Arada sıkıntı boyun sahibinde. Hem ipler o kadar çok, o kadar bol ki ta çeneye kadar bağlar sürmüş ve çeneyi yukarıya bile kaldırmışlar. Ne önünü görebilir, ne huzur vardır, ne sükun vardır, ne yaptığını bilir, ne yapacağını bilir. Bu surenin sanki anlaşılmasında bana yardımcı Beled suresi diyor ki, böyle durumda gerçek mümin olarak o sarp yokuş denilen dünya imtihan salonunu geçmek manasını hareket edecekseniz, fekkü rakabeh yapacaksınız, boyundaki bağı çözecek, bir tek ip bırakacaksınız. O da yine Kur'an'ın tabiriyle hablullah dediğimiz Kur'an ipidir, Allah'ın gökten insanlara uzatılan Allah'ın ipidir, Kur'an ipidir. Böylece boğazımızda, boynumuzda Allah'ın ipi olup da o nereye çekerse gidersek biz iyi bir Müslüman olacağız. Allah'ın ipi peygamber modeliyle çekilme, takılma veya boyunda olma modeliyle peygambere benzeme şeklinde Allah'ın ipi boynumuzda olmazsa o zaman gir ağla çık ağla ne fark eder ki her şey hüsran, her şey bizi fehum mukmahun yapacaktır. İşimiz bitik, kalbimiz kara, gözümüz kara, yüzümüz kara, her taraf kapkaranlık olacaktır. İnsanlar, hiç olmazsa bu ayetlerden sonra, şöyle gece yatınca, hanımının yanında yatınca mı, kocasının yanında yatınca mı, ama kendi kendine kalınca, hiç kimseyle irtibatı olmadan, yapayalnız Allah'ın huzurunda kendini bulunca, şöyle bir düşünmeli. Hatta biraz da abes belki ama esprili olsun, elini boynuna atmalı, acaba benim boynumda ne kadar ip var ki, kimin ipini taktım ki, ben mi taktım başkaları mı taktı ki, onlardan nasıl ne zaman kurtulacağım ki diye şöyle bir hesaplasın. Ben hiç kimsenin ipini gördüğümden söylemiyorum ama it almalı değilim. Hani öyle bir tabir olur değil. Ben de bu ülkenin insanıyım. Beraber yaşadığımız insanlarsınız. Öyle bir fıkra anlatılır. İki kör varmış, anadan doğma kör. İkisi de birbirini baştan beri tanırlar, ikisi de kör. Köfte gibi taneli bir şeyler yiyorlarmış. Derken biri dayanamamış, tek tek yesen alan demiş. Öteki sinirlenmiş, ne oldu demiş, nereden anladın, iki yediğimi nereden gördün, gözün mü açıldı yoksa? Hayır demiş, öyle değil, kendimden biliyorum. Yani biz birbirimizi kendimizden biliyoruz, biz yabancı değiliz. Dost olarak söylüyorum, sizleri suçlamak için, ben sizden ayrıyım diye kenara çekilmek için söylemiyorum. Ama şöyle yatınca, kendi kendimize kalınca ya da sabah namaza kalkınca boynumuzu bir yoklayalım bakalım. Bugün hangi iplerle başladık güne? Oysa o ipler boynumuzda oldukça bizi bir yerlere çekenler olacak. Ben hesaplaşmanız kolay olsun diye hatırlatmada bulunsam size. Mesela boynunuzda Bakara ipi, Ali İmran ipi, ya da Nisa Maide ipi var mı? Bugün onların çektiği yere gidecek misiniz, haberiniz var mı? Ya da boynuzda Zümer, Mü'min, Fussilet, Şura veya benzeri surelerin ipleri gördünüz mü? Onlar size bir şeyler söyleyecek mi? Örfün, adetin, toplumsal yapının, şartlanmanın, bugüne kadarki denilenlerin, amirin, memurun, ötekinin, berikinin, ananın, babanın, kavmin, kardeşin iplerini sormuyorum. Onları siz daha iyi tanırsınız. Herkes kendininkini en iyi bilir. Ama mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gel buraya yap şunu dediği iplerden var mı boynunda biraz? Bunu sen Buhari'den, diğeri Müslim'den öğrenebilir. Ben onlardan çok haz almıyorum ama bana göre Muvatta ya da Darimi daha hoş diyenler ondan öğrensin. Veya bir kaynak bulsun, imkan bulsun, peygamberin ipini elde etsin insanlar. Nereden bulacaklarsa peygamber beni bir yerlere çağırsın, bir model tarif etsin, bir şekil önersin bana. Peki onlardan haberiniz var mı? Ya boynunuzdakiler neler? Kim taktı onları? Ben bilmiyorum, görmedim de inan ben taktım diyemem ama şöyle bir düşünün. Yeniden 9. ayetin huzurunda bulun kendinizi. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedda. Önlerinde bir set, arkalarında bir set. Geçmişlerinden ibret alamıyorlar dolayısıyla. Geleceklerine rahat bakamıyorlar. Bu kadar kapkaranlık dünyada yaşıyorlar. Önleri duvar, arkaları duvar. Sağ sol zaten o tarafa gitmeyeceklerdi ki. Dönüverdiler mi sağa yine önleri duvar olacak. Yani her bir taraftan bir set, bir mania, bir engel var. Bir barikat kurulmuş. Kendi kendilerine kurmuşlar insanlar. Belki de bir önceki ayetle ilgi kurabilirsek, gidebilecekler, öne gidecekler, fark edecekler ama boynunda ip takılı arkaya asılıyor biri. Arkaya gidecek bu sefer de biri öne asılıyor. Ya ne tarafa gideceğini şaşırmış ki gariban ne yapsın? Elbette böyle bir durum insanın en kötü ortamıdır. Ama zaten burada kafirler anlatılıyor. Biz kafir miyiz? Haşa ve kella. Hafazan Allah. Mümkün değil Allah korusun Müslümanız ama biz kafire benziyor muyuz bazen? Onu bir düşünelim. Yani bir Müslüman kendinin kafir olmadığını net ifade etmeli. Çünkü aleyhissalatü vesselam bu konuda şüpheli ifadeye bile yer vermeyin diyor. Evet ben elhamdülillah Müslümanım. Peki ama bütün yaptıklarım hep Müslümanlara, sahabeye, peygamberin yaptığına benziyor. Hiçbir hareketim kafirinkine benzemiyor demeye cesaret ister biraz. Benzemesin. İnanarak yapmıyorsak da inanmayarak da benzetmeyelim yani. فَاَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Çepeçevre kuşatılmışlar. Gözlerinde bir perde engel ve göremiyorlar. Bu basiret sahibi değiller anlamına mı? Hani bir kalp gözü, bir firaset gözü var ya insanda, o da bitmiş bunlarda. Artık bu noktaya erince ne fark eder ki ha uyardın ya ki uyarmadın bu insanları. İnanmayacaklar, inanmıyorlar. Yola çıktı birisi trafik kurallarını takmıyorsa sağa dönüş yasak yazmış ya da sola giriş yasakmış. Ne fark eder ki onun için? Sürat şu olacakmış, yavaş bu olacak, durmak yasakmış, geçmek lazımmış. Ne fark eder ki onun için? Kur'an karşısında insanları anlatırken Bakara suresi de bu ve benzeri bir tabir kullanıyordu. Yani Kur'an'a nötr davrananlar, Kur'an karşısında eyvallah olmayanlar, Kur'an'la ilgisi bulunmayanlar, Kur'an öyle demiş veya böyle demiş ne fark eder diyenler. İşte burada da sanki vahye, mesaja nötr davrananlardan söz ediliyor. Eyvallah etmiyorlar. Öyle demiş ya da böyle demiş inanmayacaklar. İnancın güvencesini yaşamayacaklar. O mesajın, o işaretlerin, o vahyin, o Allah bilgisinin, o peygamber tavrının emanında, garantisinde olmayacaklar. İnnemâ tünziru menittebâ'a zikra ve haşyer rahmâne bil gayb. Peki herkes mi öyle? Hayır. Yani bütün insanlar böyle Kur'an karşısında nötr mü davranacaklar? Bakara suresine müracaat edin. İnşallah Allah imkan verse bir gün onu da düzgün anlatmaya çalışalım. Yani kendi bildiklerimi ümmete nakletmek manasına düzgün diyorum. Kur'an karşısında onunla yol bulanlar, Kur'an'ı dinleyenler önce tanıtılır Bakara'da. Sonra Kur'an'a nötr davrananlar, ilgisiz olanlar. Bir de üçüncü bir sınıf var. Bazen öyle, bazen öyle. Bir o tarafa gidip bir bu tarafa gidenler. İşte herkes Kur'an'a nötr davranmıyorlar. Ama innemâ tünziru menittebâ zikra. Zikir burada Kur'an'dır. Zikir Allah'ı gündemde tutma bilgisidir ki Kur'an'la mümkündür. tüm zaman ve mekan boyutlarının kesişim noktasında bizden Allah'ın ne istediğinin bilgisidir. Onu gündeme almak demektir. İşte Kur'an'a ittiba eden, zikre ittiba eden, in huve illa zikru lil alemin dediği için de öyle diyoruz. Kur'an zikrin ta kendisidir. Kur'an'a ittiba eden, Kur'an peşi sıra gitmek isteyenler bu uyarıdan nasiplerini alacaklardır. Aynı zamanda bir özellikleri daha var. Ve haşiyer rahmane bil gayb. Uyarılan insanlar bir de gayben görmedikleri halde karşı karşıya net gözle dünya planıyla baş başa kalmadıkları halde Rahman olan Allah'tan haşyet duyan, karşı gelmekten korkanlar. Üstelik Allah Rahman'ken sanki onu hatırlatıyor Allah. Yani merhamet sahibi olduğunu bile bile, affedeceğini bile bile buna rağmen yine de Allah'a karşı gelmek konusunda aman ha ne olur ne olmaz endişesi taşıyanlar. Haşyet, belki çocuğun anasına karşı bir korkusu, isyan etmeme korkusu gibi anlaşılabilir. Yani kişinin aslandan korkması gibi bir korku değildir. Ya isyan edersem, ya razı edemezsem, ya karşı gelirsem, ya memnun edemezsem korkusudur. Allah Rahman olduğu halde gayben onun karşısında huzursuz olmak, yani isyan ederim adına huzursuz olmak demektir. İşte böyle olanlar, korkanlar, uyarılanlar ve beşşirhü bi mağfiratin ve ecrin kerim, onları büyük bir mağfiretle, değerli bir ecirle, Allah'ın affıyla müjdele. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atarahum ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Sonunda Allah diyor ki, siz bilirsiniz, bütün ölüleri dirilteceğiz. Bütün yapıp ettiklerinizi, geriye bıraktıklarınızı, etki ve etkileşiminizi biz ortaya koymuşuz, yazıyoruz. Hesaba çekeceğiz ve bütün hesap birimleri sonunda size fatura edilecektir. Siz edeceğimizi yanılacağımızı zannetmeyin. Hepsi bir ana kütükte, bir ana kitapta toplanmıştır. Sonra ona göre siz ya yaptıklarınız, ettikleriniz de cennete ya da yapıp ettikleriniz de cehenneme gideceksiniz. İnşallah bundan sonraki ayetlere buradan bir hatırlatmayla devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.